A9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda ülkemizin önemli kardiyologlarından biri olan Profesör Doktor Günsel Şurdum Avcı hanımefendi bizimle birlikte. Kendisine bugün kalp hastalıkları ve doğal bypass yöntemi hakkında sorularımız olacak. Programımıza hoş geldiniz hocam. Öncelikle çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim davet
İzninizle
ettiğiniz için.
özgeçmişinizden biraz bahsetmek istiyorum. Hocamız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede iç hastalıkları uzmanı, Haseki Kardiyoloji Enstitüsü'nde doçent ve Marmara Üniversitesi'nde profesör unvanı aldı. 1985 yılından başlayarak 17 yıl Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Departmanı'nda çalıştı. 2002 yılından bu yana İstanbul Memorial Hastanesi'nde konsültan kardiyolog ve doğal bypass tedavi ünitesi sorumlusu olarak çalışmaktadır. Mesleki uygulamalarında her zaman kansız ve risksiz tanı ve tedavi yöntemlerine ilgi duymuş ve uygulamıştır. Londra'da aldığı 15 aylık eğitiminden sonra 1980 yılında İstanbul'da ilk ekokardiyografi uygulamalarını Haseki Kardiyoloji Enstitüsü'nde başlatmış ve sonraki yıllarda bulunduğu üniversite ve özel hastanelerde bu yöntemi uygulamıştır. 11 yıl önce kalp hastalarının tedavisinde kansız bir yöntem olan ve araştırıcılarının kalp hastalığı için devrim niteliğinde tedavi diye tanımladıkları doğal bypass tedavisine ilgi duymuş. Amerika'da Pittsburgh Üniversitesi Hastanesi'ne yaptığı inceleme ziyaretinde yararlı ve etkili bir tedavi olduğunu gözlemledikten sonra 2002 yılında İstanbul'da Memorial Hastanesi'nde uygulamaya başlamıştır. Sonraki yıllarda yaptığı yurt dışı ziyaretlerinde doğal bypass tedavisinde dünyaca ünlü bilim adamları ile tanışarak bilgi alışverişinde bulunmuştur. Bu tedavi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini katıldığı yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongrelerde meslektaşları ile paylaşmakta, katıldığı canlı televizyon programları, gazete ve dergilere gönderdiği makaleler ve verdiği konferanslarla halkımızı bilgilendirmeye çalışmaktadır. Hocamız üyesi bulunduğu Türk Kardiyoloji Derneği'nin yönetim kurulunda 1984 yılından başlayarak 12 yıl süre görev almıştır. Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesidir. Hocam çok mükemmel bir özgeçmişiniz
Teşekkür
var.
ederim.
Gerçekten çok başarılarla dolu.
Maşallah.
Buyurun.
Estağfurullah, buyurun.
Buyurun siz.
Maşallah hocam. Hakikaten çok başarılı ve birçok şeyde de öncülük etmişsiniz. Ekokardiyografiyi
Evet.
Türkiye'ye ilk getiren sizsiniz. Bazı yöntemlerin de öncülüğünü yapmışsınız. Kardiyoloji de çok geniş bir konu. Eğer uygun görürseniz, tabii kalp damar hastalıkları dünyada bir numaralı ölüm sebebidir. Bütün dünyada bu şekilde. İsterseniz o konuyla öncelikle başlayalım. Koroner hastalıklar, kalp damar hastalıkları. Orada tabii çok çeşitli yöntemler var. Hem tedavide belirtileri ayrı bir konu, tedavi yöntemleri ayrı bir konu. İsterseniz onunla başlayalım, uygun
Olabilir.
görürseniz.
Tabii memnuniyetle. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Türkiye'ye ekokardiyografiyi getiren değil de İstanbul'da ilk başlayan benim.
Öyle
Türkiye'de daha
mi?
önce Ankara'da oluyordu.
Evet.
Alınanlar olmasın, onu
Ama
doğrultalım.
öncülerinden birisiniz.
İstanbul'da ilk
Evet.
başladım.
Evet.
Çünkü hayat boyu ben kansız, ameliyatsız yöntemlerle tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgilendim. Ekokardiyografi kalp hastalıklarında çok ciddi bir tanı yöntemi ve
Evet.
kansız bir yöntem,
Evet.
non-invaziv bir tanı yöntemi. Uzun yıllar onunla uğraştım. İşte biraz evvel de okuduğunuz gibi 11 yıldır da yine kansız, ameliyatsız, doğal bir tedavi olan doğal bypass tedavisi. Bu tedavi tıp literatüründe, uluslararası tıp literatüründe EECP tedavisi diye biliniyor aslında.
Evet.
Yani Google'a girip de EECP tedavisi dendiği zaman bu tedavi anlaşılıyor. Bu tedavi Enhanced External Counter Pulsation sözlerinin baş harfleriyle anılıyor. Fakat yaptığı en önemli iş kalbin damar ağını zenginleştirerek doğal bypasslar oluşturmak olduğu için natural bypass terapi diye de bilindiği için biz doğal bypass
Evet.
tedavisi diyoruz. Şimdi ben doğal bypass tedavisini bir kenara bırakayım, sorunuzu önce yanıtlayayım. Koroner kalp hastalığı ve damar hastalıkları ile ilgili bana soru sormuştunuz. Evet, koroner kalp hastalığı ve damar sertliği bütün günümüzde ileri ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de en sık görülen kalp hastalığı türü oldu. Vaktiyle benim asistanlık yıllarımda
romatizmal kalp hastalığı daha ön plandaydı. Yani geçirilen bir anjinden sonra kalp kapaklarının tutulması sonucu zaman içinde bu damarların büzüşmesi, kapakların büzüşmesi vesaire nedeniyle kalp kapaklarında darlıklar ya da yetersizlikler ortaya çıkar idi. Fakat günümüzde artık ülkemizde de damar sertliğine bağlı koroner kalp hastalığı daha ön planda görünen bir hastalık, kalp hastalığı grubu olmuş oldu.
Evet. Nasıl korunmak gerekiyor? Nasıl bir yaşam izlenmesi gerekiyor? Nelerin yapılması, nelerin yapılmaması uygun olur?
Evet, koroner kalp hastalığına risk olarak bildiğimiz bazı hastalıkları ya da durumları önleyerek, onları ortadan kaldırmaya çalışarak koroner kalp hastalığına yakalanmamamız mümkün. Örneğin bir kişide hipertansiyon var ise, hipertansiyon tedavisini ön plana alarak, ki nedir bunlar? Önce bazı yaşam tarzı değişiklikleri, yani egzersiz yapmak, kilo almamak, tuzsuz yemeye özen göstermek, bunlar yeterli olmuyorsa tansiyon ilaçlarını uygun şekilde kullanarak normal sınırlar içinde kan basıncını tutmaya çalışmak gerekiyor. Ayrıca kişide kolesterol yüksekliği varsa bunun için diyetine dikkat etmesi gerekiyor. Ama diyet yeterli olmuyor ve başka koroner kalp hastalığı oluşturacak riskleri de varsa o zaman bazı ilaçlarla kolesterolü uygun sınırlar içinde, normal sınırlar içinde tutmaya çalışmak gerekiyor. Ayrıca şeker hastalığı çok önemli tabii. Koroner kalp hastalığına bugün eşdeğer kabul ediliyor şeker hastalığı. Ne demek bu? Yani bir kişide şeker hastalığı varsa peşinden artık o kişi koroner kalp hastalığı da varmış kabul ediliyor.
Evet.
O kadar eşdeğer. Çünkü şeker hastalığı çok önemli. Şeker yüksekliği kalbin damarlarının ve tüm vücuttaki damarların, beyin, böbrek, bacak, her türlü organımızdaki damarların içinin iç tabakasını, endotel diye tıpta bilinen iç tabakasını bozarak damar sertliğinin erken yaşlarda başlamasına, hızla ilerlemesine yol açıyor.
Evet.
Ayrıca şeker hastalarının kalp damarları küçük çaplı olduğu için bu yayılma daha hızlı oluyor. Erken yaşta koroner kalp hastalığının belirtileri ortaya çıkabiliyor. Bazen de erken yaşta ön belirtiler ortaya çıkmadan aniden çok yayılmış bir koroner kalp hastalığıyla hasta karşımıza çıkabiliyor. Ve dolayısıyla şeker hastalarının kilo almamaya, diyetlerine çok dikkat etmeye, şekerlerini yükseltmemek için karbonhidrat diyetini kısıtlayarak yemelerine ve ayrıca bunlar yeterli olmuyor ise şeker düşürücü ilaçlarını, ağızdan alınanlar yeterli oluyorsa onları, değilse insülinlerini kullanarak kan şekerlerini normal sınırlar içinde tutmaya özen göstermeleri lazım. Bunun dışında en önemli risk hareketsiz yaşam, egzersiz yapmamak ve koroner kalp hastalığından korunmak için de en ucuz ve doğal yolda egzersiz yapmak. Egzersiz yapmayı yaşam biçimi olarak yaşamın içine sokmak lazım. Haftada en az 3 gün 45 dakika 1 saat aerobik tipte egzersiz. Yürüyüş, yüzme, dans etme gibi egzersizler. Bir ağırlık çalıştırarak vücut geliştirme egzersizi değil.
Evet.
Ama aerobik tipte egzersizleri evet. Yapmak koroner damarlar dahil tüm organların damarlarının genişlemesine ve endotelde damar sertliğinin başlamasını geciktiriyor. Tabii stresten uzak durmak, şişmanlık çok önemli. Çok önemli bir başka neden de sigara kullanımı tabii. Koroner kalp hastalığına, damar sertliğine yol açan çok önemli bir neden. Bu kötü alışkanlığı bırakmak için gereken yapılmalı. Kişi bununla baş edemiyor ise tek başına, bu kötü alışkanlığı var da bırakamıyorsa mutlaka yardım almalı ve bırakmalı. Çünkü endoteli, damar sertliğinin başladığı nokta olan endoteli harap ederek damar sertliğinin erken yaşta başlamasına, hızla yayılmasına yol açıyor. Tabii kanser gibi çok ciddi hastalıklara olan zararlarını bir kenara bırakır da kalp damar sistemi açısından konuşursak da çok ciddi sakıncaları var. Şimdi yakında mübarek Ramazan ayı başlayacak.
Evet.
İnşallah.
Keşke bu Ramazan ayında birçok kanalda din bilim adamlarımız çok ciddi yayınlarda bulunuyorlar halkımızı eğitmek bakımından. Tabii Kur'an-ı Kerim'de sigara geçmediği için sigara olarak herhalde kimse onun günah olduğunu bilmiyor ne yazık ki. Veyahut da günah değilmiş kabul ediyor. Halbuki dolaylı olarak onun günah olduğunun belirtileri de var. Allah'ın özenerek emanet ettiği cana her nefeste zarar verecek şeyi içimize çekmek en büyük günah. Dolayısıyla hep gönlüm arzu ediyor ki bu Ramazan vesilesiyle sigaraya daha çok önem vererek zararları bildirilse. Gün boyu oruç tutuluyor. O ciddi bir ibadet ama iftara açar açmaz herkesin böyle sigaraya yapması çok günah. Bunu vurgulamak lazım, altını çizmek lazım. Dolayısıyla koroner kalp hastalığından korunmak için bu risk faktörlerini azaltıcı bir yaşam tarzı tutturabilirsek koroner kalp hastalığının oluşumunu en azından geciktirebiliriz. Çünkü damarlarımızdaki damar sertliği buluğ çağında 15-20 yaşlarında başlıyor. Ama her geçen yıl ilerliyor. Halbuki biz dikkat edersek yaşantımıza bunu geciktirmemiz mümkün olabilir.
Hangi yaş grubu daha risk altında koroner kalp rahatsızlıkları ile ilgili?
Şimdi ileri yaşlarda. Şimdi damar sertliği çok erken çağlarda başlıyor. Ama kişide riskler varsa hızla ilerleyerek 30 yaşında, 35 yaşında kalp krizine varacak sonuçlar da
erken
görmek
yaşlarda
mümkün. Ama birçok yaşlı kendisine dikkat ederse, yürüyüşüne dikkat ederse, yürüyüşüne, diyetine, diyabetine, tansiyonuna dikkat ederse, yaygın damar sertliği olmasına rağmen, hatta kalp damarlarında bile olmasına rağmen bir taraftan damar sertlikleri oluşurken bir taraftan da Allah tarafından doğal bypasslar oluşturuluyor.
Maşallah.
Dolayısıyla çok yaşlılarda 70-80 yaşında kalp krizi geçirenlerde kalp krizinin hasarı gençlerdeki kadar olmayabiliyor. Dolayısıyla yaş riskli sınır dediniz. Kişinin risklerine bağlı. Demin söylerken bir şeyi unuttum. Eğer bir kişinin yakın akrabalarında, anne baba gibi yakın akrabalarında ve kardeşlerinde genç yaşta kalp krizi geçirme, koroner kalp hastalığı, genç yaşlarda bypass geçirme, balon stent uygulaması gibi bir rahatsızlığın ortaya çıktığı ve tedavi görmüşlük var ise o kişi genetik olarak bu koroner kalp hastalığına yakalanma riskini taşıyor demektir.
Evet.
Şimdi tansiyonumuz varsa, şekerimiz varsa, sigara içiyorsak, şişmanlığımız varsa bunlarla kişi olarak mücadele edebilmemiz mümkün.
Evet.
Ama genetik aldığımız yükü bugün için henüz değiştiremiyoruz. Onun için o kişilerin çok daha dikkat etmesi lazım. Koroner kalp hastalığına yakalanmamak için.
Şeker hastaları ile ilgili sormak istiyorum. Şeker hastaları kendilerini potansiyel kalp hastası olarak düşünmeleri gerekir mi?
Tabii gerekir. Hatta koroner kalp hastalığına eşdeğer kabul edildiği için kendilerini koroner kalp hastalığı tanısı varmış gibi kabul ederek diğer risklerine, yani şeker hastalığının yanında bir de tansiyon varsa, bir de şişmanlık varsa, bir de kolesterol yüksekliği varsa çok daha dikkat etmeleri gerekir.
Evet. Bir de tedavilerinden önce tanıda, yani belirtileri nelerdir, ondan bahsedebilir miyiz?
Tabii edebiliriz.
Nasıl anlayacak kişi yani böyle bir rahatsızlığı olabildiğini?
Şimdi kalp damarlarımızda yer yer darlıklar olduğunda istirahat halinde kalbe kan akımı sağlayan damarlar, atar damarlar ki biz tıp dilinde onlar koroner damarlar diye biliniyor. Bu damarların getirdiği kan istirahatte yeterli olabilir. Ama kişi bir efor yaptığı zaman, mesela yol yokuş merdiven çıkmak gibi bir efor yaptığı zaman kalp fazla çalışmak zorunda kalır. çalışan adalelere fazla kan pompalamak gerektiği için bir merdiven çıkarken örneğin bacak adalelerimiz çok çalışacak. Onların fazla kana ihtiyacı var. O zaman kalbimiz fazla hızla çalışarak daha fazla kan pompalamak zorunda kalacak. O zaman darlık nedeniyle ihtiyacı olan kanı kalbin bazı bölgeleri alamaz ise kişi o efor sırasında göğsünde bir ağrı duyabilir. Göğüs ağrısı.
Evet.
Bu koroner damarlardaki darlıkların en erken ve en göze çarpıcı belirtisi yol yokuş merdiven gibi eforlarda göğüs ağrısının hissedilmesidir. Bu göğüs ağrısı çok tipiktir. Göğsümüzde iman tahtası diyebildiğimiz sternum kemiğinin arkasında bir ağırlık gibi, sıkışma gibi, bir baskı hissi gibi başlayıp genellikle sol omuz, sırta, kollara, çeneye vuran ağrılardır bunlar. Ve genellikle de eforu yavaşlatır, durdurursak geçebilen ağrılardır. Ama bu çok tipik bir bulgusudur koroner yetersizliğinin, koroner damarlardaki darlıkların varlığının. Ama her zaman bu kadar tipik belirti de vermeyebilir. Mesela sadece yol yokuş merdivende çenede bir ağrı duyulabilir. Veyahut sadece sırtta duyulabilir. Sadece sol kolda. Bazen atipik olarak sağ kolda da duyulabilir.
Evet.
Fakat böyle belirti vermeyen, sessiz seyreden koroner yetersizlikleri de olabilir. Özellikle şeker hastalarında. Yani bir şeker hastalığın hastasında yol yokuş merdivende göğüs ağrısının olmaması o hastada koroner kalp hastalığı yok demek değildir. Çünkü şeker hastalarında nörolojik bazı durumlar da olduğu için göğüs ağrısı vermeyerek günün birinde kalp kriziyle hasta karşımıza çıkabilir. Nedir kalp krizi? Kalp krizi şu kalbimiz olsun, bu da kalbi besleyen damarlar olsun. Bu kalp damarlarından birinde aniden bir pıhtıyla tıkanma, o damardan tamamen kan akımının durması ve o damarın kan götürdüğü kalp bölgesinin tamamen kansız kalması demektir.
Evet.
Şimdi günümüzde böyle bir durumda acilen hastaneye başvurun ve donanımlı, kardiyolojik açıdan donanımlı merkezlerde hemen koroner anjiyografi dediğimiz bir tetkik yapılıyor. Kalp damarları görünür hale getiriliyor ilaç şırınga edilerek ve burada nerede darlık varsa hemen o balon stentle açılıyor. Eğer bu işlem yapılmaz da veya yapılması 6 saati aşar ise o tıkanan damarın kan götürdüğü kalp adalesi bölgesi canlılığını yitiriyor.
Evet.
6 saatte yapılması lazım.
6 saatte hastaneye başvurup bu tedavinin yapılması lazım. Veyahut da bu imkan yoksa pıhtı eriten ilaçların uygulanarak tam tıkanmaya yol açan pıhtının eritilmesi lazım. Bu ikisi ilk 6 saat içinde yapılmadığı takdirde o tıkanan damarın kan götürdüğü kalp adale bölgesi kansız kalıp canlılığını yitiriyor ve sonunda eğer hasta bu ilk saatlerde ciddi bir aritmiyle yaşamını kaybetmezse o bölge iyileşme dokusu, nedve dokusuyla onarılabiliyor ancak ve ama o bölge artık kalbin kasılma fonksiyonunu yapamaz durumda bir yama dokusu olmuş oluyor. Eğer çok geniş bir bölge kansız kaldı da canlılığını yitirdi ama sonunda şanslı olarak iyileştiyse kalbin kasılma gücünde ciddi bir azalma sekel olarak kaldığı için kişinin sonraki yaşantısında kalp yetersizliği ortaya çıkıyor. Kalp yetersizliği kalbin pompa gücünün azaldığı bir durumdur. Pompa gücünün azaldığı bir durumdur. Normalde kalbimizin içine her kalp gevşediği zaman dolan kanın kasılma sırasında %75'ini kalp atabilir.
Evet.
Ama kalbin belirli bir bölgesi kansız kalarak, tam kansız kalarak canlılığını yitirdi ve kasılma fonksiyonunu da yitirdiyse bu giderek azalır. %50 sınırdır. Yani kalbin içine gelen kanın yarı yarıya atabilmesi sınırdır. Bunun altına düştüğü zamanlarda O zaman da yol yokuş merdivende nefes darlığı yakınması başlar. Halsizlikler başlar, tansiyon düşüklüğü başlar. İleri safhalarda da ödem başlar ayaklarda, belden aşağısı, karaciğer büyümesi de olabilir vesaire.
Evet, buyurun.
Doğuştan olan kalp rahatsızlıkları nelerdir? Bir onu sormak istiyorum.
Doğuştan olan kalp rahatsızlıkları, kalpte delikler olabilir. Evet. Büyük damarlar, kalpten çıkan büyük damarlar ki bunlar bir tüm vücudumuza yayılan kan götüren aorta damarıdır. Bir de kalpten çıkıp akciğer alanına kan götüren pulmoner arter dediğimiz akciğer atar damarıdır. Bunların değişik yerlerden çıkması olabilir. Kalp kapaklarında doğuştan darlıklar olabilir. Doğuştan yetersizlikler olabilir. Bunun dışında kalbimizde normalde 4 odacık varken eksik odacık olabilir. Aynı yerden bu büyük damarlar çıkıyor olabilir. Temiz kan kirli kana karışıyor olabilir kalp içinde. Normalde karışmaması lazım. Bunlar en önemli doğuştan olan anormallikler.
Peki hocam, genetik yatkınlığı olan kişilerde önceden önlem almak amacıyla ne tarz bir tedavi, kontroller yaptırması gerekir kişilerin? Ailesinde yoğun olarak olan kalp hastası.
Ailesinde doğuştan kalp hastalığı olan, doğumsal kalp hastalığı olanlar ya da bazı akraba evliliği yapmış olanlar ya da ileri yaşlarda anne olanların yapması gereken bazı tetkikler var. Şimdi bu konuda bizim çok usta doğumsal kalp hastalıklarıyla uğraşan arkadaşlarımız var. Anne karnında bebeğe ekokardiyografi yaparak anormallikleri 3 aylıkken falan tespit edebiliyorlar. Yani onlara ben hayranlık duyuyorum. Bebeklerle uğraşan ve bebek ultrasonografisiyle uğraşan arkadaşlar çok erken yaşlarda bu anormallikleri tespit ediyorlar.
Ben şimdi tekrar o tanı yöntemlerine dönebilir miyim?
Tabii.
Koroner anjiyodan bahsettiniz.
Evet.
Bayağı bir sıklıkla yapılabiliyor. Nedir bunun riski? Yani hangi hastalara yapılması gerekir? Risk oranı nedir? Yani koroner anjiyo tek başına.
Şimdi koroner anjiyografi usta ellerde 10 dakikada yapılıyor. Kolay bir test aslında. Ve çok yaygın olarak da yapılıyor belirttiğiniz gibi. Kanlı bir tanı yöntemi. Yani invaziv dediğimiz bir tanı yöntemi. Ben kanlı kansız deyince birçok kişi hep sen kansızla uğraşıyorsun, kendini ön plana çıkarıyorsun diyor ama hakikaten kanlı bir girişim. Kısaca nasıl yapıldığını söyleyeyim. Genellikle kasıktan, bazen de son zamanlarda koldan bir atar damara ince, uzun, ortası delik, kateter dediğimiz bir araç, alet sokuluyor. Boru şeklinde. Bu mesela kasıktan sokulduğu zaman atar damara, bacak atar damarından aorta dediğimiz ana atar damara, oradan kalbe kadar yaklaştırılıyor. Kalbi besleyen iki tane başlıca atar damarı var. Kalbi besleyen iki başlıca koroner damar var. Biri aortanın sağından, biri solundan çıkıyor. Bu koroner anjiyografi yapmakta ustalaşmış arkadaşlarımız bunu tam buraya kadar götürüyorlar ve örneğin sağ koroner damarın ağzına kadar götürdükleri zaman, bunu yaklaştırdıkları zaman dışarıda kalan, kateterin dışarıda kalan ucundan bir boya şırıngası yapıyorlar ve o koroner damarları dolduruyor. Diğer taraftan sola doğru yönlendiriyorlar, onu dolduruyorlar ve görünür duruma getiriyorlar. Tabii aslında koroner damarlarda ne derece darlık var? Bunlarla ne yapmak gerekir? Nerede ne kadar darlık var? Bunlar önemli ve hakikaten koroner anjiyografi standart, bu söylediğim tipte koroner anjiyografi de standart bir tanı yöntemi. Bunun riskleri var mı? Alışılmamış ellerde riskleri olabilir. Bir plağı oradan kasıktan sokup da ilerletme sırasında herhangi bir damar sertliği plağını yerinden oynatıp kanamaya sebep olunabilir. Koronerlerde bunlara neden olunabilir. Çoğunlukla da çok olmuyor ama komplikasyonlar arasında en sık rastlananı da işlem bittikten sonra kasıkta girilen damara baskı yapıldığı halde bazen orada bir kan göllenmesi olup hatta pseudoanevrizma denilen sonunda genellikle cerrahi müdahaleyle kapatılması gereken bir problem de olabilir. Ama bunları günümüzde hiç görmüyoruz. Çünkü çok invaziv kardiyolog arkadaşımız bunu çok basitçe kolayca yapıyor ve 10 dakikada halloluyor. Bir başka anjiyografik yöntem var. Bilgisayarlı anjiyografi yöntemi var. Biz bir hastada riskler var. Riskleri olan hastada koroner kalp hastalığı teşhisi koymak için önce bir elektrokardiyogram çekeriz. İstirahat elektrosudur bu. Elektrokardiyogramda bazı az kanlanma işaretlerini saptamak mümkün olabilir. Her zaman değil ama olabilir. Bunun dışında ikinci adım olarak biz EFOR testi yaparız. Bu da kansız. Evet. Hastayı yürütüyoruz. O sırada elektrokardiyogramına bakıyoruz. Ona bakarız. Orada eğer tam kesin olarak bazı bölgelerin kansız kaldığının işaretlerini bulursak direkt koroner anjiyografiye gönderebiliriz. Ama tereddütte kalırsak diğer bir adım olarak nükleer bir inceleme isteyebiliriz. Miyokard perfüzyon sintigrafisi diye bilinen tıp dalında talyum testi diye yerleşmiş olan ilk kullanılan ilaç talyum olduğu için, radyoizotop madde değil, talyum olduğu için talyum testi denen bir test. Bu da Türkçeleştirecek olursak ilaçlı efor testi. Yani tam eforun sonuna doğru verilen bir ilaç sayesinde daha sonra bu kişiyi sırtüstü kalbin hareketli bir kamerayla görüntülerinin alındığı bir yöntem ve burada kalbin hangi bölgeleri az kan alıyor, hangi bölgeleri yeterli kan alıyor, bunu ortaya koyan bir yöntem. Bunu da yapabiliriz. Bunlarda da evet kalbin bazı bölgeleri efor sırasında yeterli kan alamıyor diye kanıya varırsak direkt bu klasik koroner anjiyografiye gönderiyoruz hastamıza. Evet. Ama bunlar şüphede kalırsa hastayı bu kanlı girişimsel kanlı anjiyografiye göndermeyelim. Önce bir bilgisayarlı anjiyo yapalım diyoruz. Orada eğer normal çıkarsa bir şey yok. Testler doğru ama orada da bir problem çıkarsa zaten bir girişim, bir balon stent tedavisi gibi günümüzde en sık uygulanan tedaviyi uygulamak gerekiyorsa o zaman normal koroner anjiyografiye veriyoruz.
Bilgisayarda normal çıkması %100 güvenilir mi?
Güvenilebilir. Yani normal çıkması güvenilebilir. Güvenilebilir. Evet. Çünkü normal bulduğumuz zaman hastanın peşini bırakıyor, takibi alıyoruz riskleri varsa. Ama eğer orada bir anormallik bulursak genellikle hemen normal koroner anjiyografiye verip hatta tercihen aynı seansta eğer balon stentle genişletilebilecek darlıkları varsa sokulan kateteri çıkarmadan hemen işlemi devam ettirip aynı girilen yerden balon stentle o darlık noktalarını genişletilmesi yoluna gidiyoruz. Evet. Gidiliyor. Ben yapmıyorum. Arkadaşlarım yapıyor. Ben bana muayeneye gelen hastaların çoğuna koroner anjiyografi ve balon stent tedavisi gerektiği zaman onların başında bulunarak yaptırıyorum. Ve arkadaşların da ne kadar ustalıkla bunları yaptıklarını gözlemliyorum ama ben yapmıyorum. Ben kansız işlerle uğraşıyorum.
Stent nasıl oluyor hocam? Balon stent tedavisi.
Balon stent tedavisi de şöyle oluyor. Yine koroner anjiyografi yapar gibi bu sefer resim çekmek için kullandığımız kateteri çıkarıyorlar. Onun yerine mesela 1,5 metreye yakın bir veya 1 metreden daha fazla bir kateterin bu sefer ucunda uç bölgesine yakın bölümünde balonu olan bir kateteri sokuyorlar. Evet. Ama bu balonu sokarken tam darlık noktasına gelinceye kadar balonu şişirmiyorlar. Kapalı olarak sokuyorlar. Hatta bunun üzerine ince metalik yapıda stent adı verilen böyle bir ne diyeceğim ona kafes şeklinde metalik, ince metalik yapıda bir stent denen yapıyı da balonun üzerine bindirmiş olarak, ama hepsi kapalı evet. olarak yine kasıktan sokuyorlar. Aortada ilerletiyorlar. Koroner darlığı, koroner damarın bu kez içine giriyorlar. Halbuki anjiyografi çekerken damarın ağzında evet. ilaç enjekte ediyorlar. Burada damarın içine giriyorlar. Hatta darlık noktasına kadar ilerliyorlar. Dalında bile varsa. Tabii ekranda bakılıyor o. Tam ekranda darlık yerine balonu hizalattıkları zaman, ki balonun iki ucunda iki nokta vardır ekranda görünür evet. röntgen ekranında. Tam hizaladıkları zaman yapan arkadaşımız dışarıdan o balonu şişiriyor. Dolayısıyla şu damar çapı olsun. Burada da şöyle damar çapını daraltan bir damar sertliği plağı olsun.
Evet.
Bunun hizasına kadar balonu getirdi. Üzerine stent bindirilmiş balonu getirdiğinde, hizasında olduğuna kanaat getirince dışarıda kalan ucundan balonu şişiriyor. Balon şişiyor böyle. Damar sertliği yapan plağı da damarın duvarına itiyor. Ve stent de açılıyor, bir daha kapanmamak üzere. Ve dar yol açılmış oluyor. Balon stent uygulaması böyle. Başka bir çizim imkanı olmadan
çok
ancak
güzel
o kadar gösteriyor.
Gerçekten çok iyi anlattınız.
Peki, şimdi damara genişletiliyor. Evet. Damarın yırtılma riski, burada komplikasyon oranı nedir?
Vallahi %1-2-3 belki. Tabii bunu çok sık yapan kişilerin yapması lazım. Ben hep usta arkadaşlarla çalıştığım
evet.
için
evet.
hiç komplikasyon hemen hemen görmüyorum.
Maşallah.
Allah'a şükür görmüyorum. Çünkü görsem bir daha gönderemem.
Evet.
Çünkü hasta bana emanet ediyor.
Tabii
ben
ki.
Bir arkadaşıma yönlendiriyorum. O iş sağlam olarak bitinceye kadar aynı heyecanı ben de çekiyorum, ama ben görmüyorum çok şükür, ama riskleri %2-3 olabilir.
Hastanın bypass olup olmamasına stent yapılırken mi karar veriliyor? O
Hayır.
aşamada mı karar
Hayır.
veriliyor?
Bypass yapılıp yapılmamasına koroner anjiyografide evet. karar veriliyor. Bypass ameliyatını da o zaman kısaca değineyim. O zaman kime bypass yapalım? Kime stent koyalım? O
evet,
zaman ister. Siz galiba oraya geleceksiniz.
Evet.
Ben anladım. Bypass ameliyatı nedir? Ona kısaca değinelim. Bypass ameliyatı çok büyük bir ameliyat. Yani 3, 4, 5 saat süren bir ameliyat. Göğüs kafesi açılıyor.
Evet.
Eğman tahtası. Testereye benzer bir şeyle kesilip iki yana açılıyor. Kalp de çıkan damarlarla kalp durdurulmadan önce kalp akciğer makinesine hastanın kalbi bağlanıyor. Sonra kalp durduruluyor. Bu arada koldan, artık onu bıraktılar, koldan da arıyorlardı. Daha çok bacaktan damar parçaları, toplar damar parçaları ayrılıyor. Bypass demek bir darlığın atlanarak yeni damar yolları yapılması demek.
Evet.
Darlık olan yer olduğu yerde kalıyor. Ama yeni damar yollarıyla kan akımı sağlanıyor, kan gidemeyen bölgelere. Bu arada koroner anjiyografide, mesela sağ koroner damarında %90 darlık, sol koroner damarının şu dalında %80 darlık, öbüründe bir bilmem darlık. Yani 2-3 damarda ciddi darlıklar varsa ve bunlar da balon stentle genişletilemeyecek gibi ise, hastaya o zaman bypass evet. ameliyatı karar veriliyor. Açılmış kalpte ve durdurulmuş kalpte bacaktan alınan bir damar parçasının bir ucu yine koroner damarların evet. doğduğu ana aortaya bir delik açılarak bir ucu oraya dikiliyor. İkinci ucu da darlık atlanarak damarın darlıktan sonraki bölgesine dikiliyor. Dolayısıyla yeni damar yolu açılmış oluyor. Şimdi kime stent koyalım, kime bypass yapalım
evet.
ya da başka tedavi seçeneğimiz var
evet.
mı, ona değinelim. Şimdi hastanın bir ya da iki koroner damarında %70'in üzerinde %70 sınırdır, anlamlılık sınırdır. Müdahale etmek, genişletmek gereken darlık sınırıdır. %70'in üzerinde bir darlık var ise, bu bir ya da iki damarda ise ve balon stentle ulaşılıp da genişletilebilecek yerde ise, hastaya balon stent tedavisiyle bu darlıkları genişletiyoruz. Ama bunu, ama eğer bu darlıklar mesela bir çatal yerindeyse, bu yine çok ustalık isteyen her girişimsel kardiyologun bile başarılı olamadığı bir yerdir. Ama şimdi zamanımızda bazıları bu çataldaki darlıkları bile genişletebiliyorlar. Çatal yerdeyse ya da çok uç noktalarda varsa veyahut da özellikle damar çapları küçük ise balon stentle genişletmek mümkün olamayabiliyor. Bypass ameliyatı 1-2-3 damarında, birden 2'den fazla damarında ciddi darlıklar var ise o zaman yapılıyor. Ama burada da balon stentte olduğu gibi bir sakınca, damar çapları küçükse bypass ameliyatı da yapsanız, stent, balon stentle de genişletseniz, bazen ne yazık ki 2-3 ay sonra bunlar tıkanabiliyor. Hı. Yeniden daralıp tıkanabiliyor. Bunu biz kimlerde görüyoruz? Özellikle şeker hastalarında görüyoruz ve kadın koroner kalp hastalarında görüyoruz. Çünkü şeker hastalarının ve kadın koroner kalp hastalarının damar çapları çok küçüktür. Küçücük, 2 milimetreden küçük çaptaki bir damara dikiş yamayla damar yamaladığınızı düşünün. Bazen hasta hastaneden çıkmadan bir hafta içinde bu bypass yeri tıkanmış olarak çıkıyor. O büyük ameliyatı geçiriyor ama hiçbir fayda görmeyebiliyor. Bazen 2-3 ay sonra damarlar daralabiliyor. O büyük ameliyatın, riskli ameliyattan sonra hiçbir yarar elde etmemiş olabiliyor. Dolayısıyla balon stent tedavisine ve bypass ameliyatına karar verirken sadece koroner anjiyografide damarlardaki yüzde darlıklar değil, damar çaplarının da raporlarda belirtilmesi lazım. Bu genellikle ne yazık ki ihmal ediliyor. Belirtilmesi lazım damar çapları. Bir de kolateral damar, yani damar ağı zenginliğinin sözü edilmesi lazım. Bir kişi de damarlarında çok ciddi darlıklar olabilir ama damar ağı zenginleşmiştir. Hele yaşlılarda gördüğümüz gibi damar bir taraftan daralırken diğer taraftan da doğal bypasslar oluşmuştur. O hastaya da hiçbir şey yapmak gerekmez. O hastaya efor testi yaptığınız zaman normal çıkar. Talyum testi, o efor, ilaçlı efor testini yaptığınız zaman kan dolaşımı normal çıkar. Ama o hastada hayır, senin şu damarında %80 darlık var, burunda %90 darlık var diye ona, o hastaya bypass yapmak gerekmeyebilir.
Evet. Şimdi iki tedaviden bahsettiniz. Biri cerrahi, biri de yarı cerrahi tabii, kanlı. Evet. Evet. Peki kansız ne yapabiliriz?
Asıl konuya gelelim.
Asıl konuya gelelim, evet. Şimdi efendim, işte balon stent tedavisinin ve bypass ameliyatının uzun süreli yarar sağlamadığı hasta grubu bir kere doğal tedavi için birinci derecede endikasyon alanı. Yani onlar, yani küçük damar hastalığı doğal tedavi için birinci sırada endikasyon alanı ve çok yararlı olduğu bir konu. Doğal tedavi derken isterseniz doğal tedavi nedir onu bir anlatayım. Sonra endikasyonlarına geçeyim arzu ederseniz.
Tabii ki.
Biz doğal tedavi dediğimiz tedavi deyince genellikle son zamanlarda bitkisel ilaçlarla birçok tedavi yapılıyor. Hemen öyle bir tedavi mi diye anlaşılıyor. Benim doğal bypass diye 10 yılı aşkın süredir uygulamakta olduğum tedavi tıp dilinde EEGP. İngilizce Enhanced External Counterpulsation sözcüklerinin baş harfleri alınarak tanımlanmış bir tedavi. 300'ün üzerinde bilimsel yayın var. Son 30 yıl içinde yapılmış Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da ve Çin'de olmak üzere. Bu tedavi Türkçeleştirecek olursak ritmik masaj tedavisi de diyebiliriz bu tedaviye. Ekranda acaba bunu gösterebilirsem, şuraya odaklanabilirsek, bu tedavide hasta sırt üstü yatıyor. Belden aşağısına baldırlar, uyluklar ve kalçalar düzeyinde olmak üzere tansiyon ölçerken kola evet. sardığımız tansiyon aletinin manşonunun daha enlerini sarıyoruz. Ayrıca hastaya elektrokardiyogram bağlıyoruz. Elektrokardiyogramdan kalbin ne zaman gevşediğini, ne zaman kasıldığını saptıyoruz. Ve cihazın bilgisayarı yardımıyla gevşeme anında belden aşağısındaki sargılara basınçlı hava püskürterek, onları şişirerek belden aşağısını sıkıştırıyoruz. Kalbin her gevşeme döneminde. Yani kalbimiz dakikada eğer 70 kere gevşeyip kasılıyorsa, 70 kere belden aşağısını sıkıştırıp gevşetiyoruz. Sıkıştırıp gevşetiyoruz. Dolayısıyla ritmik bir derin evet, adele masajı yapmış oluyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Bir kalp hastalığını, bir koroner kalp hastalığı gibi ciddi bir hastalığı böyle basit bir masajla nasıl tedavi ediyoruz? Bu çok önemli. Zira çoğu kişi böyle basit bir uygulamayla tedavi olur mu diye bu tedaviyi ikinci plana itiyor veya hiç lafını etmiyor. Halbuki çok önemli yararlı etkileri var. Yaptığı en önemli etki, belden aşağısının sıkıştırılmasıyla atar ve toplar damarlardaki kan yukarı doğru hareket ediyor. Çünkü adeleler sıkışıyor, adeleler içinde seyreden damarlar da sıkışmış oluyor. Ve ana atar damarımızda, aorta diye bildiğimiz ana atar damara doğru bir kan göllenmesi oluyor. Çevreden yukarıya doğru atar damar sisteminde bir kan göllenmesi. Dolayısıyla bu ana atar damardan doğan kalp damarları buradaki yüksek basınç nedeniyle her kalp atımında daha dolu doluyorlar. Yani yine böyle kalbimiz olsun, şu parmaklarım, damarlarımız olsun. Her kalp atımında daha yüksek basınçla, daha dolu olan kalp damarları genişlemiş oluyor. Evet. Bunların doğuştan var olan uzantıları, doğuştan var olup da böyle bir zorlanma olmadığı için kapalı gibi duran, fazla kan akımı olmayan şeylerde onlar da canlanıyor, onlar da genişliyor.
Evet.
Ve ayrıca bu tedavi yeni kılcal damar oluşumunu da zemin hazırladığı için sonunda kalbin damar ağı zenginleşiyor. Eğer şuraya odaklanabilir ise kameramız, bu tedaviden önce kalbimizin damar ağı böyle, damar sistemi çorak arazi gibiyken, tedaviden sonra zengin bir damar ağı ile doğal bypasslar oluşmuş oluyor. Neden doğal bypass diyoruz buraya? Mesela şu büyük damarlardan birisinde ani bir daralma, ani bir pıhtıyla tıkanma olsa, biraz evvel de söylemiştim, o damarın kan götürdüğü bölge ölecek, kalp krizi geçirecekti. Halbuki o anda eğer damar ağı zengin ise etraf damarların uzantılarından oraya kan gelebiliyor. Keza damar darlığı nedeniyle yol yokuş merdivende göğüs ağrısı olan hastalar bu tedaviden sonra kalbin kanlanması düzeldiği için
rahat edebiliyorlar.
Evet.
Kaç başarı ihtimali böyle bir tedavinin?
%80-90-95.
Bayağı yüksek. Çok maşallah.
Bayağı yüksek. Evet. Şimdi bu tedavi önceleri, bu tedavi 1980'lerde Çin'de doğmuş. Ve Çin bir bilim adamı Profesör Zheng bunu uygulamaya başlamış. Ve başarıyla uyguluyor. Onu tanıyan Hong Konglu fakat New York'ta çalışan bir doktor bey bunu gözlemlemiş. Ve New York Üniversitesi, Stony Brook University Hospital'a davet edilmiş bu Çinli bilim adamı. Orada onların gözünün önünde bir ECP laboratuvarı kurularak 2 yıl boyunca tedavi etmiş hastaları. Ve önceleri bypass ameliyatı olmuş, sonunda birkaç yıl geçmiş, bypassları da tıkanmış, balon stent uygulanamayacak, başka hiçbir şey yapılamıyor, bir avuç ilaç kullanıyor, hala göğüs ağrıları olan hastalara uygulamışlar bunu. Yani yapacak bir şey yok, bari bu Çinli profesörün tedavisini uygulayalım da ne olduğunu görelim diye. Bu New York'ta, bu New Yorklu hekimlerin de gözü önünde 2 yıllık yapılan tedavide %80 oranında bu kadar ümitsiz duruma gelmiş hastalarda başarı elde etmişler. Nedir başarı? Hastalar bir sürü ilaç kullandıkları halde yol yokuş merdivende, hatta istirahatte göğüs ağrıları oluyorken, sık sık dilaltı hapları alıyorken artık onlara ihtiyaç kalmamış. Rahat yürümeye başlamışlar. Hastaneye sık sık ağrılar nedeniyle başvuru ortadan kalkmış. Bunlara efor testi yapmışlar tedaviden önce sonra. Tedaviden önce 1 dakika 2 dakika yürüyorlarken tedaviden sonra 5-6 dakika yürüyebilmeye. Ondan sonra talyum testi, ilaçlı miyokart kanlanmasını gösteren test yaptıklarında kansız bölgelerin kanlanmasının arttığı görülmüş. Bunlar %80-85 oranında bu sonuçlar yayınlanmış birçok. Evet. Ve nitekim bu nedenledir ki bu uygulamalardan sonra 1995 yılında bu tedavi FDA onayı almış Amerika'da. 1995 evet. yılında. Evet. Koroner kalp hastalığının her formunda. Stabil angina dediğimiz yol yokuş merdivende ağrısı olanlarda, unstable dediğimiz istirahatte de ağrısı olan, angina göğüs ağrısı olan hastalarda, hatta kalp krizi, akut kalp krizi sırasında, kalbe bağlı, kalp yetersizliğine bağlı şok durumlarında bile endikasyon almış 1995'te.
Evet. Ne kadar süreli uygulanabiliyor?
Günde 1 saatten 35 saat uyguladığımız zaman bir tedavi kürü oluyor. Genellikle bu 35 saatlik tedavi küründen sonra bu iyileşmeler evet. elde edilmiş. Sonra bu iyilik elde edilen hastaları takip etmişler. 3 yıl ve 5 yıl süreyle takip etmişler. Bu iyilik gören hastaların da %80'i bazı yayınlarda 3 yıl, bazı yayınlarda 5 yıl bu iyilik durumunu devam ettirmişler. Yani bayağı etkili bir tedavi.
Evet.
Biraz evvel doğal bypasslar oluşturduğunu söylemiştim bu tedavinin. Kalp damarları genişleterek ve bu nedenle de natural bypass terapi olarak da adlandırılıyor bir tedavi. Ama çok önemli iki etkisi daha var bu masaj şeklindeki uygulamanın. Bunlardan birisi, belden aşağısını sıkıştırdığımız zaman atar damar sisteminde kan hızla yukarı geliyor. Basınçı kaldırdığımız zaman yukarıda sıkışan kan hızla geri gidiyor. Geliyor, gidiyor. Atar damar sisteminde bir hızlanmış kan akımı oluyor. Bu hızlanmış kan akımı damarların iç yüzeyine yararlı masaj etkisi yapıyor. Shear stress etki deniyor. Bu yararlı masaj etkisi damar sertliğinin oluşmasını önleyici, hatta damar sertliği plaklarının küçülmesini sağlayıcı etki yapıyor. Ne kadar önemli. Anti-aterosklerotik etki bu.
Evet. Küçülme görülmüş mü?
Tabii,
evet,
tabii. Evet. Bu o Çinli bilim adamının hayvan laboratuvarında hayvanlarda önce damar sertliği oluşturup sonra EECP uygulayarak bunun küçüldüğünü gösterip yayınladılar ve büyük bir sansasyon yaptı. Dolayısıyla damar sertliği damar endotelinde, atar damarın iç yüzeyi olan endotelden başlıyor ve bu tedavi damar sertliğinin odak noktasına etki evet. eden bir tedavi.
Kimlere uygulanamaz hocam?
Ondan evvel bir şey daha söylemek isterim. Bir üçüncü çok önemli etkisi var. Büyüme faktörlerinin vücutta, kanda yoğunluğunu arttırarak anjiyogenezisi sağlıyor. Ve son olarak da önce 2008'de İsrail'de, daha sonra Amerika'daki merkezlerden de gösterildi. Vücuttaki doğal kök hücre aktivitesini arttırarak rejenerasyonu, yani harap olmuş dokuların yenilenmesini de sağlayan bir etki. Düşünebiliyor musunuz? Sadece bir masaj tedavisi yapıyorsunuz ama fizyolojisi egzersiz fizyolojisiyle aynı. Nasıl genç hastalardan itibaren egzersiz yaparsak bütün hastalıkları geriletebiliyoruz. Hastalar yeterli kadar aerobik egzersiz yapamadığı zaman bu tedaviyi uyguladığımızda birçok şeyi geri plana itmek mümkün. Ayrıca muhtemelen bu rejeneratif etki sayesinde kalp toparlanıyor, yetersiz kalplerin kasılma gücü zaman içinde artıyor. Evet. Biz ekokardiyografiyle önce ve sonra baktığımız zaman. Bir de benim kalp nedeniyle tedavi ettiğim felç geçirmiş birçok hastalar. Bu tedavinin başlangıcında bastonla gelirlerken, tedaviden sonra artık bastonlarını artıp rahat yürüyebilir duruma geldiler. Hmm. Yani beyin fonksiyonları genellikle rejenere olmaz diye bilinir aslında. Evet. Fakat benim birkaç hastamda, felç geçirmiş hastalarda çok güzel bir toparlanmaya da ben de bizzat şahit oldum. Zira bu etkileri nedeniyle bu tedavi kalp hastalarının dışında kanamaya bağlı olmayan felç sekerlerinin düzeltilmesinde, ani pıhtıyla tıkanmaya bağlı ani körlük ve ani sağırlıkta, buralarda da kullanılıyor. Bunun dışında Parkinson'da kullanan nörologlar var. Huzursuz bacak sendromunda kullananlar var. Profesyonel sporcularda performansı arttırmak için bile kullanılıyor. Yani son derece doğal. Mesela antrenman yapan sporcular antrenmandan sonra ertesi günü sahaya canlı çıksın diye onlara masaj yapılır. O masaj yerine bu tedavinin, yani bir saatlik ECP uygulanması, antrenman sırasında çalışan adalelerde biriken metabolizma artıklarının çok çabuk vücuttan kaybolarak ertesi günü sahaya daha canlı çıkmalarını sağlıyor. Özellikle Rusya'da bazı futbol takımlarında ECP ile onlara doping etkisi yapıyor ama hiçbir madde kullanılmadan yapılmış oluyor, kullanılıyor. Siz hangi hasta gruplarda uygulanamaz? Şimdi ben bir koroner kalp hastası bana muayeneye geldiği zaman o hastayı tepeden tırnağa muayene ediyorum. Benim böyle kansız, ameliyatsız, doğal bir tedaviyi uyguladığımı bilip de bypass önerilen hastalar gelse de önce ben tepeden tırnağa bir uyguluyorum. Tepeden tırnağa hastaları muayene ediyorum. Mesela boyun damarlarında bir darlık varsa boyun atar damarlarını ultrasonla baktırıyorum. Oralarda ciddi bir darlık var mı? Çok çabuk böyle yırtılabilecek yapıda bir plak var mı? Vulnerable bir plak var mı, onlara bakıyorum. Hastanın elektrokardiyografisi, efor testi, ilaçlı efor testi, koroner anjiyografisi, onları inceliyoruz. Ayrıca ekokardiyografisine bakıyoruz. Kasılma kusuru var mı, ne durumdadır diye. Bazen ameliyattan kaçarak hastalar doğal tedavi almak için geldikleri halde eğer onlar mutlaka bypass ameliyatından daha fazla yarar görebilecekse ikna ederek onları gönderiyoruz. Aksi takdirde ben tedavi alıyorum ama tedaviyi almadan önce hastaların karın ana atar damarlarına muhakkak ultrasonla baktırıyorum. Eğer orada bir anevrizma varsa en önemli derecede kontraindikasyon. O hastayı tedaviye alamayız. Çünkü belden aşağısını sıkıştırdığımız zaman, kan aorta alanında göllendiği zaman burada anevrizmatik bir genişleme ve cidar incelmesi varsa Allah korusun hemen patlatabiliriz. Evet. Dolayısıyla bu en önemli kontraindikasyonu aorta alanındaki anevrizma. Keza ekokardiyografisini incelediğimiz zaman aort kapağında ciddi derecede yetersizliği olan hastaları da almıyoruz. Keza yine ekokardiyografide çıkan ana atar damar, çıkan aortada ciddi bir genişleme ve çap genişlemesi varsa onları da almıyoruz. Çok önemli bir kontraindikasyonumuz da bacak damarlarında varisler varsa ultrasonla bakıyoruz. Onlarda pıhtı varsa ya da hastanın geçmişinde derin ven trombozu anamnezi hikayesi varsa onları da almıyoruz. Çünkü biz bacakları sıkıştırdığımız zaman Allah korusun pıhtı oradan kopar, önemli bir yere tıkar, zarar verir. Dolayısıyla tepeden tırnağa hastayı muayene edip ve şüpheli gördüğümüz takdirde gerekli laboratuvar tetkikleri de yaptırarak sakıncası olmadığına kanaat getirdiğimiz hastaları aldığımızdan şükürler olsun ben 10 yılı aşkın süredir bir ciddi komplikasyon görmedim. Ki çok ağır geçmişinde kalp yetersizliği olan hastaları da yani kalp nakli için sıra bekleyen hastaları bile tedavi ettim. Öyle bir serim var. Ulusal uluslararası kongrelerde şimdi onları yayınlıyorum. Ki benim kadar ağır kalp yetersizliği olan hastaları tedavi ettiğini bildiren yayın yok henüz.
Evet.
Fonksiyonel kapasitesi 2-3 olan hastaları tedavi etmişler şimdiye kadar. Halbuki ben 4 olan 19 hastayı tedavi etmiş ve onların 2-3-4 yıla kadar yaşamış olanlarını yayınlıyorum. Şimdi o çok önemli bir başarı tabii.
Maşallah.
Evet. Kalp pili uygulamalarında kullanılıyor mu?
Kalp pili olan hastada da uygulayabiliyoruz. Evet. Şimdi moda oldu. Kalp yetersizliği olan hastalarda yine koroner kalp hastalığında da olduğu gibi ileri teknoloji ürünü olan kısmen riskleri de olsa oldukça pahalı yöntemleri uygulamaya bir meyil var. Hem endüstri bunu teşvik ediyor hem de doktorlarımız da böyle daha zahmetli şeyleri yapmakla daha bir onur da duyuyorlar sanıyorum. Şimdi ağır kalp yetersizliği olan hastalara ya ventrikül destek aygıtları denen yetersiz kalbe destek yapacak yapılar implante etmek, takmak çok ciddi bir ameliyat. Veyahut yapay kapak, toptan kalbi çıkarıp yerine yapay kapak takmak. Bu da çok ciddi bir ameliyat. 5-6-7 saat süren bir ameliyat. Çok ciddi riskleri var. Kanamadan enfeksiyona ve pıhtılaşmaya karşı da. Ama buna rağmen taktıktan sonra da iş bitmiyor. Uzun zaman bu kullanılan, takılan cihazların kalpte takılan cihazın motor bölümü vücut dışındaydı. Karından giren bir hortumla bağlantı sağlanıyordu. Ve hasta uyurken, yatarken, banyo yaparken, gezerken koca bir cihazı taşımak zorunda. Yani bu bir yaşam konforu değil, çok zor bir şey. Ve bu konforsuzluğa da katlanmanın yanı sıra bir de herhangi bir yerde her an pıhtı oluşabilirdi. Pıhtı eritici, yani pıhtılaşmayı önleyici antikoagülan dediğimiz ilaçları kullanmak da bazen riskler oluşturabiliyordu. Buna rağmen bunlar uygulanabiliyor veya kalp nakli yapılabiliyor. Şimdi halbuki doğal bypass tedavisiyle bu kadar ağır olan hastalarda bile çok güzel sonuçlar alınabilir. Eğer ciddiyetle uygulanırsa, hasta özenle seçilirse, biraz evvel söylediğim gibi tedavi öncesindeki ciddi muayeneler yapılarak bir de dikkatle uygulanırsa çok güzel sonuçlar alabiliyoruz.
Evet. Bir ara şey dediniz, bu ECP denen external counter pulsation yöntemiyle hem kök hücre rejenerasyonu hem de yeni damar oluşumunda bir gelişme olduğu gözlendi. Ben size bu konuyu sormak istiyorum özellikle. Yani tıbbın geleceği olarak kök hücre tedavisi ve damar oluşumunu etkileyecek bazı faktörler, yani gelecekte ne olur? Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde tıpta ne gibi ilerlemeler olur? Veya neler yapılıyor şu anda?
Bu konular mesela kök hücre tedavisi çeşitli yollarla, hatta kalp damarı içine bile kök hücre enjeksiyonuyla yapılan tedaviler yıllardır vardı fakat rutine girmedi. Yani günlük kullanıma giremedi henüz. Araştırma safhasında kaldı. İnşallah araştırılıp onlar da yararlı sonuçlar alabilirler ama uygulamaya giremedi ne yazık ki. Rutin uygulamaya giremedi.
Evet. Çok geniş bir saha. Evet. Çok çeşitli tedavi yöntemleri var. Hakikaten çok güzel bilgilendirdiniz.
Evet.
Maşallah Allah kalbi çok özel bir yaratılışı var. Yani kalbin. Hastalıkları ayrı ama kendisi mükemmel bir makine değil mi? Kendi yenileyen başka bir makine yok yeryüzünde. Böyle çalışma sistemi, elektriksel. Mesela o aradaki AV node denen bir karakol var. Hı hı. Oradaki gecikme 0.12 saniyeymiş. Bu altında ve üstünde olduğu zaman kalp efektif olarak çalışamıyor. Bu 0.12 saniye nasıl biliniyor? Orada nasıl 0.12 saniyelik bir gecikmeye uğratılıyor? Bunun mutlaka bir bilenin yaratıcısı olması
tabii,
gerekiyor.
Tabii, kuşkusuz. Tabii, evet. Yani çok önemli. Çok önemli. Vücudumuz, organlarımız, organların hücresel yapısı, hücre içi organeller, ve onların fonksiyonu yani inanılmaz bir insanın mucize.
Evet. Maşallah.
Ona iyi bakmamız lazım her bakımdan.
Maşallah.
Yani sağlığımızı bozmamak için çok iyi ne kadar özen göstermemiz gerektiğinin kanıtı bu mükemmel yapılar.
Tabii dikkat etmek de gerekiyor. Siz onu açıkladınız zaten başında. Evet. Egzersiz, beslenmeye dikkat etme, yani sigara içmeme, böyle kendi kendine bile bile zarar verme olmaz. Zaten bu çok yanlış olur.
Çok yanlış.
Değil mi? Allah'ın emaneti hakikaten vücuda iyi bakmak gerekiyor. Evet. Elinden bu tabii sebep olarak insan bunları hayatı boyunca uygulaması gerekiyor. Bunu da tekrar vurgulayalım. Siz zaten başlarken bunları özellikle söylemiştiniz. Evet. Uyku, beslenme, yaşam tarzı stresten uzak.
Evet. Özellikle egzersiz çok önemli. Egzersiz yapmak, her türlü egzersiz. Özellikle yürüme, yüzme, dans etme. Dans etmek çok güzel bir egzersiz aslında. Ben yaşlı genç herkese öneriyorum. Ne yapabiliyorsanız onu yapın ama hem bütün insanın stresini bırakıyor. Evet. Yani beceremiyorsanız da yapın. Beceremediğinizde ve becermeye konsantre olarak bütün stresleri dağıtıyorsunuz dans ederken. Beceremese. Alıştıktan sonra da keyif alabiliyorsunuz. Müzik de güzel tabii bu arada. Açık havada olmak, yüzmek, yürümek onlar da çok önemli. Ama sigaranın zararları ve onlardan kurtulma yollarını da altını çizmek özellikle lazım.
Evet.
Hocam izninizle yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz, hatırlatmak istediğiniz bir şey var.
Valla ben özellikle doğal bypass tedavisi ya da ritmik masaj tedavisi çok etkili olmasına rağmen henüz ülkemizde de yaygınlaşmadığı için ben onun altına çizerek, oraya vurgu yaparak bitirmek isterim izin verirseniz. Belden aşağısına yapılan ritmik bir masaj ile çok büyük yararlar elde etmek mümkün kalp damar sistemi açısından. Fakat Türkiye'de ancak 10 kadar merkezde uygulanıyor. Ama buna karşılık yalnızca İstanbul'da 40'ın üzerinde merkezde bypass ameliyatı neredeyse yapılıyor. Hastalarımızın bu doğal tedaviden de yararlanabilmeleri mümkün. Yalnız bunu bu tedaviyi uygulayan ve etkilerine tanık olmuş kişilere ancak sorarlarsa yönlendirilmeleri mümkün. Aksi takdirde ben 10 yıllık uygulamamda böyle de bir tedavi varmış ne diyorsunuz diye kendilerini takip eden doktora hastalarımız sorduğu zaman ve doktorumuz da bu tedaviyi incelememiş ve etkilerine de kendi hastalarında tanık olmamış da boş versen onu ilaçlarını içmeye devam et diyorlar. Hele hele çok önemli. Bypassları tıkanmış. Balon stent artık konacak damarı kalmamış. Yeniden bypass olamayacak hastalar. Kalp yetersizliğe düşmüş olsun veyahut göğüs ağrıları olsun. Damar darlığı nedeniyle. Bu hastalar bir avuç ilaç kullandıkları halde bir türlü rahatlayamıyorlar. Bu hastalar bizim doğal bypass tedavisiyle çok yararlanıyor ve bütün yakınmalarından arınıyorlar ve 2-3 yıllarını şikayetsiz geçiriyorlar. Bu konforu, bu yaşam konforunu o hastaya sağlamak yani insanlık borcu diye ben düşünüyorum. Hastalarımız da bu tedaviden yararlanıp yararlanamayacaklarını uygulayan doktorlara sormalılar ancak. Ülkemizde 10 kadar yerde uygulanıyor.
Hocam çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgilerinizle bizleri ve izleyenlerimizi aydınlattınız. Çok çok teşekkür ederiz.
Engin bilginizden yararlandık. Evet. Sadece bir kısmını konuşabildik. Evet. İnşallah tekrar ağırlarız
İnşallah.
Sizi.
İnşallah çok mutlu olurum. İnşallah.
Şeref verdiniz.
Çok mutlu olurum.
Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta bir yine uzman hekimle birlikte olmak üzere. İyi haftalar diliyoruz herkese.